Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Deutsche Welle Türkçe'nin yayınına Olaylar ve Yankılar programına hoş geldiniz. Mikrofonda Gezal Acar. Almanya'nın Bonn kentinden sunduğumuz yayınımızda bugün gündem başlığımız Ukrayna krizi. Rusya Devlet Başkanı Putin bu kez de Almanya Başbakanı Merkel'la telefonda görüştü. Ukrayna'nın iç savaşın eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Rus ayrılıkçıların kamu binalarını işgal ettiği Ukrayna'nın doğusundaki kentlerde de gerilim tırmanıyor. Yarın krizi barışçıl yollardan çözmek için Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Rusya ve Ukrayna'dan temsilcilerin bir araya gelmesi bekleniyor. Biz de yayınımıza Kiev-Moskova hattındaki gelişmelere dair ayrıntılarla başlayacağız. Ukrayna krizi başladığı ilk günden bu yana Alman basınında manşetlerden düşmüyor. Rusya ve Batı ilişkileri ekseninde Alman medyasının tarafsızlığını koruyup korumadığını mercek altına aldık, değerlendirmeleri aktaracağız. Türkiye'de Twitter yöneticileriyle hükümet arasındaki görüşmeler ve eşcinsellere özel cezaevi planları Alman basında da geniş yankı buldu. Hepsi ve daha fazlası ilerleyen dakikalarda dinleyecekleriniz arasında. Ama önce haber turu için mikrofon Tuncay Yıldırım'da.
Deutsche Welle. Haberler.
Ukrayna ile Rusya arasında krize dönüşen gerginlik nedeniyle NATO bölgeye asker gönderecek. NATO askerleri Litvanya, Letonya, İzlanda, Polonya ve Romanya'da konuşlandırılacak. Ayrıca hava ve deniz kuvvetlerine bağlı birimler de teyakkuzda olacak. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya'nın ilhaktan vazgeçmesi için caydırıcı olmak amacıyla devreye girdiklerini belirtti. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya lideri Vladimir Putin'le telefonda görüşerek, Perşembe günü Ukrayna krizinin ele alınacağı Cenevre'de düzenlenecek toplantıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Güney Kore'de bir yolcu vapuru battı. Olay sırasında vapurda 477 yolcunun bulunduğu açıklanırken 4 yolcunun boğularak öldüğü, 55'inin de yaralandığı bildirildi. Çok sayıda yolcunun da kayıp olduğu haberleri geliyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Görevlisi Catherine Ashton, Nijerya'da son zamanlarda artan şiddet olaylarını kınadı. Terör saldırılarının artmasından dolayı endişe ettiğini ifade eden Ashton, faillerin bir an önce bulunarak yargılanmasını istedi. Ülkede son saldırılarda 71 kişi ölmüş, 160 kişi yaralanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Yahudi merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişiyi öldüren 73 yaşındaki ırkçı saldırgan idam cezası istemiyle yargılanacak. Savcılıktan yapılan açıklamada zanlının ırkçı eylemlerinden dolayı nefret suçu işlediği de belirtildi. Amerika'da bu suçun cezası da idam. İsrail ve Filistin, Orta Doğu barış müzakerelerinin rafa kaldırılmaması için yeniden pazarlık masasına oturacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların temsilcileriyle birlikte görüşmelere başlanacağı bildirildi. İsrail ve Filistin aralarındaki sorunu çözebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda 9 aydır görüşüyor. Ancak 29 Nisan'da sona ermesi planlanan görüşmelerden sonuç çıkmayınca bir süre önce askıya alınmıştı. Fransa'da 2 hafta önce gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy kaybına uğrayan Sosyalist Parti yeni liderini seçti. 62 yaşındaki milletvekili Jean-Christophe Cambolidis, Sosyalist Parti'nin genel başkanı oldu. Cambolidis, tasarruf politikaları nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik eleştirileriyle tanınmıştı. Irak'ta Ebu Garib cezaevi kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle kapatılan cezaevinde 2400 mahkum başka kentlerdeki cezaevlerine nakledildi. Ebu Garib'e geçtiğimiz yıl saldırı düzenleyen El-Kaide çok sayıda mahkumun kaçmasını sağlamıştı. Çatışmalarda 50'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Çin hedeflediği ekonomik büyümenin gerisinde kaldı. Çin ekonomisi %7,4 oranında büyüme kaydetti. Hükümet ise en az %7,5 oranında büyüme hedeflendiğini açıklanmıştı. Böylece Çin ekonomisi 1990'dan beri ilk kez durağan hale geldi. Bu durumun ülkede yaşanan gerginliklerin ekonomiye etkisi olarak değerlendiriliyor.
Teşekkürler Tuncay Yıldırım. Avrupa ve dünyada bugün öne çıkan gelişmeleri dinlediniz. Daha fazlasını internet sayfamız üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için herhangi bir arama motoruna DW Türkçe yazmanız yeterli. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden Deutsche Welle Türkçe'nin Facebook ve Twitter hesaplarından da yine haberlerimizi takip edebilirsiniz.
Deutsche Welle.
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde Donbas Ukrayna'nın kalbidir yazılı değerli dinleyenler. Donbas diğer adıyla Donetsk havzasına bakıldığında, ekonomik açıdan bakıldığında bu sözün nedenli yerinde kullanıldığı da ortaya çıkıyor. Burası Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi. Ukrayna krizinin sürekli tırmandığı bu günlerde Donbas'ın Kiev ve Moskova açısından önemini araştırdık.
Donetsk havzasındaki kömür rezervinin 100 milyon ton civarında olduğu tahmin ediliyor. Buna karşın Donetsk kenti ve çevresi Ukrayna topraklarının sadece %5'ini oluşturuyor. Halkın %10'u burada yaşıyor ve gayri safi milli hasılanın %20'sini bu bölge sağlıyor. Ukrayna'nın ihracatının 1/4'ü de yine bu bölgeden yapılıyor. Ülkenin geri kalan kısımlarında ise halk genelde tarımla geçimini sağlıyor. Daha önce pek kimsenin ilgisini uyandırmayan Ukrayna'nın bu doğu bölgesi, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline geldi. Rusya'ya bağlanma mücadelesi veren eylemciler idari binaları işgal etti. Emniyet ve istihbarat birimlerini kendi denetimleri altına aldı. Olayları bastırmakta güçlük çeken Kiev hükümeti ise terörle mücadele birimlerini devreye sokarak bölgede adeta seferberlik ilan etti. Ancak bölge valisi Seri Taruta gerilimin nedenini ekonomik gerekçelere dayandırmıyor. Taruta'ya göre Ukrayna'nın tüm Sovyetleri beslediği şeklindeki eski inanış da bir efsaneden ibaret. Şimdi aynı efsanenin yeniden hortladığını belirten Taruta, bu kez Donbas'ın tüm Ukrayna'yı beslediği şeklinde yanlış bir kanaatin yayıldığını ileri sürüyor. Novosti Donbos adlı gazeteye konuşan vali, bölgenin sübvansiyonlarla desteklendiğine işaret ediyor. Yani valiye göre Rusya'nın bölgeye ilgisinin altında ekonomik nedenler aranmamalı. Donbas madenlerinin ülke ekonomisine yetersiz derecedeki katkısı konusunda vali Taruta'yı destekleyen Berlin'deki Bertolt Beitz Merkezi Direktörü Ewald Bölke, bölgedeki maden ocaklarının sadece sosyal amaçlı olarak ayakta tutulduklarını belirtiyor. Rusya'nın Kırım'dan sonra Ukrayna'nın doğusunu da ilhak etmesi endişesi var. Ama bu bölgede Kırım'dan farklı olarak kendini Rusya'ya ait hissedenlerin sayıları az. Halkın sadece 1/4'ü Rusça konuşuyor. Ukrayna uzmanı Bölke şunları söylüyor.
Bölgede geçen Ocak ayına kadar Rusya'ya yönelim konusunda hiç kafa yormayan çok karışık bir halk var.
Peki Rusya'nın bölgeden beklentisi ne? Bölge asıl gerekçenin Moskova'da şu sıralar ortaya çıkan düşünce rönesansı olduğunu belirtiyor. Rus İmparatorluğunu kurma hayalinin canlandığını, Donbas'ın geçmişte Sovyet ağır sanayine katkılarından dolayı sembolik öneme sahip olduğunu vurguluyor.
Donbas eski bir Kazak bölgesi. Burada halk yüzyıllarca tarımla uğraştı, sonunda Stalin döneminde endüstri toplumu oldu.
Donbas sembolik öneminin yanında Rusya için son derece önemli bazı üretimleri de gerçekleştirdiği için ayrı bir yere sahip. Özellikle Rus uzay ve havacılık sanayi, savunma sanayi bu bölgede gerçekleştirilen üretimden yararlanıyor. Donbas'ta Rus tanklarının yapımında kullanılan özel bir demir cevheri de işleniyor. Yine Rus savaş helikopterlerinin motorları da bu bölgedeki fabrikalardan çıkıyor. Yani aslında bölge ekonomisi bir şekilde Rusya'ya da bağımlı. Bölgenin eğer Ukrayna'dan ayrılması söz konusu olursa ülke önemli bir kaynağını yitirmiş olacak. Özellikle iflasın eşiğinde bulunan ve dış sermayeye bağımlı olan Ukrayna için bu durum ekonomik çöküşü beraberinde getirebilir.
Deutsche Welle. Alman basını.
Olaylar ve yankılarda sıra Alman basınında bugün öne çıkan gelişmelerdi. Ukrayna krizine dair tüm ayrıntıların geniş yer bulduğu gazete ve internet portallarında bugün bir de Türkiye yönelik haber ve değerlendirmeler yer alıyor. Türkiye'de hükümetin Twitter yetkilileriyle yaptığı görüşme ve yine Türkiye'de eşcinsellere yönelik özel cezaevleri açılması planları Alman basının yer verdikleri arasında. Stüdyoda basın değerlendirmelerini yapmak üzere Deutsche Welle Türkçe editörü Ercan Coşkun var bugün de. Der Spiegel dergisinde Türkiye Başbakanı Erdoğan'a yönelik bir değerlendirme göze çarpıyor. Twitter yetkilileriyle yapılan görüşme, hükümetin bir takım Twitter hesaplarının kapatılmasını istemesi ve Twitter'dan vergi talep edilmesine dair değerlendirmeler öne çıkıyor. Erdoğan vazgeçmiyor ifadesi kullanılmış. Ercan, konuş Spiegel'de nasıl değerlendiriliyor?
Evet, derginin internet portalındaki haberde Ankara bir Amerikan şirketinin Türkiye'de ofis açması ve vergi ödemesi konusunda ısrarcı davranıyor ifadesi kullanılmış. Spiegel merkezi Kaliforniya'da bulunan Twitter'ın Türkiye'de bir ofis olmadığından yetkili mercilerin de müdahale etme imkanları olmadığına dikkat çekiyor. Türkiye'den üst düzey bir hükümet yetkilisinin açıklamalarına dayandırılan haberde Twitter'la hükümet arasındaki ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade ediliyor. Ancak burada hatırlatalım, Twitter'ın küresel kamu politikasından sorumlu başkan yardımcısı Colin Crowell, Türkiye'de bir ofis açmak konusunda hükümetle herhangi bir anlaşmaya varmadıklarını bugün açıkladı.
Alman basında birden fazla haber portalına yansıyan bir diğer Türkiye konusu da eşcinsellere özel cezaevler açılması planları. Kısa adı TAZ olan Die Tageszeitung'un sayfasında Türkiye'de eşcinsellik üst başlığıyla eşcinsellere orta çağdan kalma yöntemler ifadesi başlığa çekilmiş. Ercan, burada ayrıntılar neler?
Gezal, başlıktan da anlaşılacağı üzere Tageszeitung konuya eleştirel yaklaşıyor. Gazete eşcinsellere yönelik orta çağdan kalma yöntemler başlığını Türkiye'deki Kaos GL Derneği sözcüsü Murat Köylü ile yapılan röportaja dayandırıyor. Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın planlarının ülkede insan hakları savunucuları tarafından eleştirilere yol açtığı yazılıyor. Eşcinsellere yönelik cezaevinin eşcinselleri korumaya yönelik olduğu yönündeki hükümet açıklamalarına da haberde yer verilmiş. Bir de Alman okuyuculara yönelik bir bilgilendirme var. Ankara'dan yapılan açıklamalar doğrultusunda Türkiye'de cezaevlerinde en az 79 eşcinsel olduğu ve yine Türkiye'de birçok Müslüman ülkenin aksine eşcinselliğin yasak olmadığı ancak eşcinselleri korumaya yönelik de bir yasa olmadığı ifade ediliyor.
Evet, Türkiye bu iki konuyla Alman basında geniş yer aldı bugün ve bugün geniş yer tutan bir isim daha var Alman basında. O da Silvio Berlusconi. İtalya eski başbakanının vergi kaçırmakla yargılandığı davada karar açıklandı. Bir süredir merakla beklenen bir karardı bu, çünkü mahkemenin iki alternatif arasında karar vermesi gerekiyordu. Mahkeme eski başbakan ve medya patronu Berlusconi'nin bir yıllık hapis cezasını huzur evinde çalışarak tamamlamasına hükmetti. Basında alaycı başlıklar atılmış, en göze çarpanı Focus dergisinde. Ercan, ayrıntıları senden alalım.
Evet, Focus dergisinin başlığı çok son derece ilginç. Huzur evinde bir şövalye başlığını atmış dergi. Çünkü vergi kaçakçılığından yargılanan ve bir yıl hapis cezası bulunan Berlusconi cezasını haftada bir 4 saat sosyal hizmetli olarak çalışacağı huzur evinde tamamlayacak. Berlusconi 77 yaşında ve yaş haddi nedeniyle demir parmaklıkların ardına giremiyor. Aynı zamanda seyahat yasağı da getirildi kendisine. Roma'ya gidebilmek için de özel izin alması gerekiyor. Böylece genç nişanlısıyla lüks villasında ev hapsinde tutulmasına da izin verilmemiş oldu mahkeme tarafından, ki bu da ihtimaller arasında yer alıyordu.
Teşekkürler Ercan Coşkun. Alman basınını ve yine Avrupa ve dünyadaki gelişmeleri internet sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Adresimiz dw.turkce.
Deutsche Welle.
Ukrayna'da bağımsızlık meydanında başlayan protestolar, devlet başkanı Viktor Yanukovych'in devrilişi, ardından Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve şimdi de Ukrayna'nın doğusundaki karmaşa. Alman basında yorum köşeleri Rusya'nın rolü, Putin'in amaçları ve Batı'nın konumu ile ilgili değerlendirmelerle dolu. Ancak konuyla ilgili haberleri tek taraflı ve yüzeysel olmakla eleştirenlerin sayısı da hiç az değil. Deutsche Welle'den Vera Kern, Alman medyasının habercilikle sınavını mercek altına aldı.
Başlangıçta klasik devrim görüntüleri. Bir protesto kampında daha iyi bir Ukrayna için haftalarca mücadele veren barışçı göstericiler. Sonbahardan beri Ukrayna kriziyle ilgili haberleri Alman medyasından takip edenler her yerde aynı şablonla karşı karşıya. Avrupa yanlısı göstericiler, yolsuzluklara bulaşmış Rusya yanlısı devlet başkanı Yanukovych'e karşı. Medyadaki iyi kötü ayrımı oldukça net.
Die gesamte Berichterstattung, die hat schwarz-weiß Position in der einen Richtung.
Doğu Avrupa Habercilik Ağı En Ost'un yöneticisi Hanno Gundert, iki tarafta da tüm haberlere siyah-beyaz bir bakışın hakim olduğu eleştirisinde bulunuyor ve Ukrayna'da durumun çok daha karmaşık olduğunu belirtiyor. Kiev'e gönderilen yabancı muhabirler göstericileri Avrupa yanlısı diye tanımlarken, pek çok batılı medya mensubunun olayları sadece bağımsızlık meydanından izlemesi, olaya daha geniş açıdan bakabilmek için diğer bölgelere gitmemesi dikkat çekti. Pek çok batılı gazetecinin konakladığı direkt meydanda bulunan Otel Ukrayna bir nevi muhalefetin basın merkezi işlevi gördü. Heidelberg Üniversitesi'nden siyaset bilimci Simon Weiss, başlangıçta Alman medyasının da hükümetin de Ukrayna'daki duruma tek taraflı ve dengesiz bir açıdan baktığı eleştirisinde bulunuyor.
Başlangıçta her şeyden önce bağımsızlık meydanına, protesto cephesine bakıldı. Basit bir şekilde kötü bir yönetici ve yolsuzluklara bulaşmış bir devlet başkanına karşı bir sivil toplum protestosu olarak görüldü.
Kuzey Alman radyolarının medya dergisi Zap'ın bir araştırması da tek taraflılık eleştirisine doğrular nitelikte. Kasım, Ocak ve Şubat aylarında birer haftalık dilimlerle Alman 1. Televizyonu ARD'nin haber programlarının analiz edildiği araştırma, söyleşi yapılanların yaklaşık %80'inin hükümet karşıtı olduğunu ortaya koyuyor. Siyaset bilimci Weiss, pek çok okuyucu ve izleyicinin zamanla taraf tutulduğu izlenimine kapıldığını belirtiyor. Alman medyasında manşetler Kırım'ın ilhakının ardından tamamen Rusya'ya kilitlendi ve soğuk savaş söylemi medyaya hakim oldu. Pek çok haberde Rusya Devlet Başkanı zalim, acımasız biri olarak sunuldu. Hatta Der Spiegel dergisi Putin'i kim durduracak başlıklı kapağıyla dikkat çekti. Bir kesim Putin'i tüm olanların suçlusu ilan ederken, diğer kesim Rusya'nın hassasiyetlerine anlayış gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Doğu Avrupa uzmanı Hanno Gundert, ara seslere nadiren rastlandığını belirtiyor ve bu arada asıl önemli konunun gözden kaçtığına dikkat çekiyor.
Tartışmayı hastalıklı bir yöne çeken nokta, Ukrayna'nın konunun dışında bırakılması. Ayrıca Polonya ve Baltık ülkelerinin durumunun çok zayıf bir şekilde algılanması. Bunun bir Avrupa Birliği-Rusya ya da Almanya-Rusya tartışması olarak ele alınması ve durumdan asıl etkilenen ülke Ukrayna'nın sesine yer verilmemesi.
Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar devam ederken sıradaki durağımız Cezayir. Değerli dinleyenler, Cezayirliler devlet başkanlığı seçimi için Perşembe günü sandık başına gidecek. Yapılan kamuoyu yoklamaları seçimi 1998 yılından beri devlet başkanlığı koltuğunda oturan Abdülaziz Bouteflika'nın kazanacağını gösteriyor. Ancak siyasi durgunluktan şikayet edenler, özellikle de gençler, ülkede değişimi istiyor.
Başkent Cezayir'de Barakat adlı bir grup, devlet başkanının bir kez daha aday olmasını protesto ediyor. Grup üyelerinin üniversite çevresinde dağıttıkları el ilanlarında, "Sizden dördüncü kez aday olmanızı talep etmedik, sizden isteğimiz bu siyasi ikiyüzlülükten vazgeçmeniz" diye yazıyor. Gençler ülkede değişim istiyor. 77 yaşındaki devlet başkanı Abdülaziz Bouteflika'nın neden dördüncü kez devlet başkanlığına adaylığını koyduğunu ve asıl amacının ne olduğu sorularına ise Cezayir'de kimse kesin yanıt veremiyor. Sadece tahminde bulunabiliyor. Sistemde şeffaflığın eksik olduğuna dikkat çeken Cezayir uzmanı Jose Garçon, şeffaflığın olmaması ve manipülasyon Cezayir'deki iktidar merkezine girilmesinin neden bu kadar zor olduğunu açıklıyor, değerlendirmesinde bulunuyor ve bununla birlikte anonim kalarak kimsenin hesap vermek zorunda kalmadığına dikkat çekiyor. Barakat grubunun eylemleri, hükümetin geniş bir kesimin kararlı muhalefetinden korkmak zorunda olmadığını gösteriyor. Başkentte hükümet karşıtı pek fazla eylem düzenlenmezken, grubun faaliyetleri de daha çok başka üniversite kentlerinde kendini gösterebiliyor. Ülkede daha iyi yaşam koşulları için sokağa çıkmanın pek alışıldık olmadığını ifade eden Cezayir'deki Ekonomi ve Kalkınma Araştırma Merkezi'nden sosyolog Nasır Cabi, sadece orta sınıfın değil, alt tabakanın da harekete geçmesinin gerekli olduğunu belirtiyor. Arap Baharı'nın patlak verdiği dönemde de komşu ülkelerde hükümetler devrilirken, Cezayir sokaklarında sadece birkaç küçük çaplı protesto gösterisi düzenlenmişti. Öte yandan Marburg Üniversitesi'nden Raşit Oazia, devletin zirvesinin artık pek şiddete başvurmadığına işaret ediyor.
Kitlesel insan hakları ihlalleri 70'lerde olduğu gibi artık gündemde değil. Bu polis için de geçerli. Bunun yerine demokratik değişim ve egemenlik yapısının meşruiyetine ilişkin tartışmalar söz konusu. Büyük siyasi partiler çökmüş durumda.
Cezayir'de gençler dışında iktidarı yüksek sesle eleştirenlerin sayısı hayli az. Siyasi seçeneklerin olmaması da ülkenin siyasi durgunluktan ne zaman çıkacağına dair bir ipucu vermiyor.
Deutsche Welle. Toplama kamplarında yapılan deneyler, görevden alınan Yahudi profesörler ya da üniversite kafeteryalarında zorla çalıştırılan işçiler. Nazilerin işlediği suçlara Almanya'nın yüksek okulları da derinden bulaşmıştı. Ve Alman üniversiteleri 10 yıllar süren inkardan sonra karanlık Nazi dönemindeki rollerini aydınlığa kavuşturmaya çalışıyor. Berlin'deki ünlü Charité Hastanesi'nin hayata geçirdiği Gedenkort.charité adlı proje bu çalışmalardan biri.
Beyin cerrahinin öncülerinden Moritz Borchardt, radyoloji araştırmalarının mimarı Paul Lazarus ya da nörolog Wilhelm Feldberg. Charité'nin bu değerli bilim insanları 1933 yılında Yahudi oldukları gerekçesiyle görevlerinden alınmıştı. Avrupa'nın en büyük üniversite kliniği Charité'nin başlattığı Gedenkort-Charité projesi çerçevesinde şu sıralar geçmişte kuruluşta çalışan Yahudi bilim insanlarının biyografileri sergileniyor. Charité, nasyonel sosyalizm döneminde sistematik olarak etki altına alınan tek bilimsel kuruluş değil. Ancak Alman üniversitelerinde Nazi geçmişinin araştırılması ancak 70'li yıllarda bilim insanlarının bireysel çabalarıyla başladı. Yüksekokullarsa geçmişin izini sürmek için ilk kez 90'lı yılların sonlarında girişimlerde bulundu. Peki bu konuda neden bu kadar geç kalındı? Berlinli bilim tarihçisi Rüdiger von Bruch şu yanıtı veriyor.
Bu süreçte saygın kişilerin adı da vardı ve bu nedenle sorgulamaya cesaret edilemedi. Neredeyse her alanda sürekli karşımıza çıkan nokta, alanında itibar gören, örnek alınan ve Nazi suçlarıyla hiçbir ilgisi yokmuş gibi görünen kişilerin aslında çok daha fazla ilgisinin bulunmasıydı.
O dönemlerde birçok bilim insanı Nazilere sempati duymuş ve rejimin hizmetine girmişti. Charité Hastanesi'nde de ırk araştırmaları, insan deneyleri ve zorla kısırlaştırmalar yapılıyordu. Max Planck Enstitüsü 1997 yılında geçmişini araştıran ilk bilimsel kuruluş oldu. Rüdiger von Bruch şunları söylüyor.
Bu çok önemli bir atılım oldu. Ardından geniş bir kesimde diğer kuruluşlar ve girişimler de geçmişiyle yüzleşmek istediğini açıkladı. Ancak bu pek kişisel bir suçluluk duygusundan kaynaklanmadı. Toplumsal baskı o kadar büyüktü ki en iyisi tarafsız bir araştırma yapması için bilim tarihçilerini biz kendimiz görevlendirelim diye düşündüler.
Yahudi olmayan doktorlar arasında nasyonel sosyalizmi kamuoyu önünde eleştirmeye ise neredeyse hiç kimse cesaret edemedi. Peki bilim insanlarını rejimin suçlarına ortak olmaya iten neydi? Cerrah Ferdinand Sauerbruch ve psikiyatrist Karl Bonhoeffer gibi Charité'nin ünlü doktorları, Nazilerin kısırlaştırma ve toplama kamplarındaki insan deneyleri gibi tıp politikalarını destekliyordu. Charité'nin şimdiki başhekimi Karl Anhöpse tıp etiğinin bugün verdikleri eğitimin önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.
Deutsche Welle.
Almanya'da uyuşturucu kullanmak serbest ama üretmek, bulundurmak ve ticaretini yapmak yasak değerli dinleyenler. Devlet yasaklarla uyuşturucu kullanımının önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak bazı hukukçular uyuşturucu yasağının kaldırılmasıyla bu sorunun üstesinden gelinebileceğine inanıyor.
Almanya'da yapılan araştırmalar halkın 2 ila 4 milyon kadarının sürekli olarak marijuana kullandığını ortaya koyuyor. Aynı araştırmalardan çıkan çarpıcı bir sonuçsa 14 milyon Almanın yaşamlarında en az bir kere uyuşturucu madde denemiş olması. Almanya'da marijuana tüketiminin bu denli yüksek olmasının bir nedeni de kullanımının yasak olmaması. Ancak buna karşın marijuana'nın üretimi, bulundurulması ve satışı yasak. Yasaklamalarla esrar tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki bu yasaklamalar uyuşturucu kullanımını engellemede yeterli oluyor mu? Bremen Üniversitesi'nden emekli ceza hukuku profesörü Lorenz Böllinger, esrar tüketiminin engellenmesine yönelik cezai yaptırımların yeterli olmadığını savunuyor. Ona göre yasaklarla bir sonuç elde etmek mümkün değil. O yüzden esrarın yapıldığı Hint kenevirinin yetiştirilmesi, uyuşturucu maddelerin bulundurulması ve satışının yasak kapsamından çıkartılması gerektiğini savunuyor. Böllinger'in önerisi başta şaşkınlık yaratsa da Almanya genelinde 120 hukuk profesörünün desteğini almış olması dikkat çekiyor.
Böllinger ve kendisi gibi düşünen 120 profesör önerilerinin yaşama geçirilmesi için 2 yıl önce Şildov Birliği adında bir girişim başlattı. Geçen yılın Kasım ayında federal meclise uyuşturucu yasağının kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapacak partiler üstü bir komisyon kurulması için başvuruda bulundular. Hukuk profesörleri şu sıralarda hedeflerine kısmen yaklaşmış görünüyor. Çünkü federal mecliste temsil edilen Birlik 90 Yeşiller ve Sol Parti, mevcut uyuşturucuyla mücadele yasasının mercek altına alınacağı bir çalışma grubu kurulmasına onay verdi. Bu gelişmeden umutlanan Profesör Böllinger, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'den de bazı milletvekillerini ikna edebileceğine inanıyor. Söz konusu komisyonun kurulabilmesi için 120 milletvekilinin oyu gerekiyor. Buna karşın Sol Parti ve Yeşillerin meclisteki sandalye sayısı zaten 127. Böllinger'e göre uyuşturucu kullananlar suça itiliyor. Çünkü yasak olduğu için gizli satılan, bu yüzden de kara borsa fiyatına giden uyuşturucuyu elde etmek için insanlar fahiş paralar ödemek zorunda kalıyor. Gençlerin bir girdaba sürüklendiklerini ifade eden Böllinger sözlerini şöyle sürdürüyor.
Gençlerin hayatları berbat olabiliyor. Çünkü birçoğu genç bunların. Mesela sabıkalılarsa artık meslek eğitimi de yapamıyorlar. Ehliyetlerine el konuluyor vesaire. Böylece yoldan çıkmış oluyorlar.
Federal hükümetin uyuşturucuyla mücadele sorumlusu Marlene Mortler ise uyuşturucu yasağının kaldırılmasını kesin bir dille reddederek esrar ve benzerlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıyor. Mortler'in başında bulunduğu kurumun internet sayfasında verilen bilgide uyuşturucu kullanan gençlerin hem beden hem de ruh sağlıklarını yitirdikleri belirtiliyor. Ancak Mortler'in dolayısıyla hükümetin katı tutumu karşısında Böllinger ikna olmuş değil. Ünlü hukukçu, uyuşturucunun zaten bağımlı olmaya eğimli insanlar için zararlı olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca uyuşturucunun serbest bırakılması halinde gençlere bunun zararlarının anlatılacağı kampanyalar düzenlenebileceğini de ifade eden Böllinger, alkol ve sigara için benzer çalışmalar yapıldığını hatırlatıyor.
Deutsche Welle.
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ve dünyadan gelişmeleri derlediğimiz olaylar ve yankılar burada sona eriyor. Yarın yeniden sizlerleyiz. Mikrofonda ben Gezal Acar. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
Si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer, no sé, me vuelvo a la... pasó.